Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 101. bölümüne hoş geldiniz. Bir süre ara vermiştim yayınlara çünkü böyle mental bir tatile çıktım. Mental tatil dediğim şu oluyor. Yani fark ettim ki aslında ihtiyacım olan tatil böyle güneye gitmek, denize girmek ya da ne bileyim Avrupa'ya gezmek falan değilmiş. Benim işim aslında bakarsanız 7/24 düşünmek ve düşünüp bir takım sonuçlara varıp bazı analizler, tespitler yapıp sonra böyle bunları bir araya, güzel bir şekilde bir araya getirip sunmak olduğu için ben sürekli böyle birileri konuşurken bile arka planda böyle analiz yaparak böyle mental notlar alıyorum kendi kendime. Bunu burada kullanırım, bunu böyle demek bu yüzdenmiş. Bir kitap okurken altını çizip bunu şu bölümün içinde podcastımda böyle bahsederim. Bunu bunun içinde kullanırım falan diye böyle sürekli 7/24 düşünen bir insanım. Hatta böyle gece uykuya dalmadan önce ve sabahta tam böyle uyanmaya doğru da hep aklıma fikirler gelir ve hemen cep telefonumun notlar kısmını açar, bunları not ederim. O yüzden bu mental tatilde dedim ki bunların hiçbirini yapmayacağım. Yani kitap okuyorsam bunu Instagram'da nasıl paylaşırım, neresinin altını çizip ne diyeyim diye düşünmeyeceğim. Dümdüz sadece kendi paşa gönlümün keyfi için okuyacağım, başka hiçbir şey hesaplamadan. Uyurken aklıma gelen fikirlerin hepsini salacağım ya da bir dizi izlerken aklıma gelen bir şeyi not etmeyeceğim. Gerçekten bu motorların hepsini şöyle bir kapatıp olabildiğince o çarkların dönmesini durduracağım ve böyle sessizlik. Beynimin içinde bunu istedim. Bayağı da gerçekten ilk başta o refleksim çalışıp hemen not etmeye böyle elim gitse de bir şey izlerken bir süre sonra beynim alıştı ve fark ettim ki gerçekten ben normalde hep düşünerek çalışıyormuşum. Bu düşünme işini yavaşlatınca ve bir süre sonra gerçekten neredeyse bırakınca, yani kendi standartlarıma göre diyeyim, bırakınca gerçekten çok güzel dinlendim. Velhasıl kelam mental tatilim buydu. Evden hiçbir yere gitmeden dünyanın en güzel tatilini yaptım. Benim için tatil dediğim gibi gezmek değil. Yani olduğum yerden uzaklaşmak değil, beynimin içindeki motorları kapatıp o mental trafiğin içinden çıkabilmek, İstanbul'un trafiğinden ziyade. O yüzden çok iyi geldi. Benden böyle. Siz nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kendimi çok daha iyi hissediyorum artık. Güzel gelişmeler oluyor hayatımda. Güzel haberler alıyorum. Mesela bugün şöyle bir haber aldım. Biliyorsunuz artık reklam mezarlığı yapmıyorum ben. Ama çok sağ olsunlar reklam sektöründen eski arkadaşlarım, hatta Güldeniz Şeşen'in olduğu Felis Reklam Ödülleri'nde radyo kategorisinin jürisine davet edilmişim ve kabul ettim bu teklifi. Şimdi jürideyim. Çok hoşuma gitti bu çünkü yani bundan herhalde 10 sene kadar önce İlk bir stajyer olarak reklam ajansının kapısından adımımı attığımda aklıma tek bir şey vardı. Ben reklamcı olabilecek miyim? Ve o zamanki Deniz 10 sene sonra bir gün artık değil reklamcı olmak, artık jürilere, en kıymetli ödüllerin jürilerine davet edileceğini, hangi ödüllerin kime verileceğini seçecek insanlar arasında olacağını öğrenseydi herhalde hadi oradan be, basın gidin, dalga geçmeyin benimle derdi. Ama işte yapabildim. Yani yapmanın çok çok çok ötesinde hatta yerlere geldim. O yüzden bugün düşündüm ki size reklamcılıkla ilgili zamanında nasıl korktuğumu ve ondan sonra o işin nerelere geldiğinin hikayesini anlatayım. Şimdi anlatacağım hikayenin bazı kısımlarını eski bazı bölümlerden, beni Instagram'dan takip ediyorsanız oradan buradan bir yerlerden tanıdık gelebilir. Ama şimdi size bütün bu parçaların hepsini bir araya getirecek ve böyle bütün resmi uzaktan büyük resmi görmenizi sağlayacak şekilde hikayeyi anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi bildiğiniz üzere ben bundan 10 sene önce diş hekimliğini bırakıp reklam yazarı olmaya karar verdim. Hikayenin orasını zaten hala bilmeyen varsa bu podcast'in ilk bölümünde anlatıyorum. Ve 26 yaşımda ben bir ajansın kapısından Pack Communication hatta ismi girdim. O dönemin şartlarında stajyer maaşıyla zaman zaman otobüse bile binemeyerek hikayeyi hatırlayanlar bilir. Çalışmaya başladım ve yani o kadar zor durumdayım ki işte annemle babamla konuşmuyorum, kalacak yerim yok, arkadaşlarımda kalıyorum. Arkadaşlarımın evinde her zaman müsait olmuyor. Onları zaten hani param olmadığı için evlerine yiyecek içecek anlamına katkıda bulunamıyorum. Bir de üzerine duş jellerini, şampuanları kullanıyorum falan. Ara ara laf sokuyorlar artık böyle hani sürekli hani mesela çok kullanmışsın duş jelini o kadar gerek var mıydı diyor. Al sana yenisini alayım diye çıkarıp böyle hani parasını da veremiyorum, yenisini de alamıyorum. Gururum falan kırılmış durumda. O yüzden hayatta tek bir isteğim var. Bir an önce bu reklam işinde yükselmek, bir yerlere gelmek ve artık kendi paramı kazanıp kendi evimde yaşayan hani normal bir vatandaş olabilmek yani. Ve o yüzden de tabii ki çok panik haldeyim. Çünkü hani bunu bir insan üniversiteden mezun olduğunda hani 22 yaşında yapması bir şey ama senelerimi vermişim hani diş hekimliğime, artık 26-27 yaşıma gelmişim ve sıfırdan bir kariyere başlıyorum. Üstelik okulunu da okumamışım yani hani reklamcılık mezunu olan 22 yaşındaki bir çocuktaki özgüven bile yok bende. 26-27 yaşında reklamcılığa dair hiçbir şey bilmeyen, sadece içgüdülerine güvenip ya sanki ben bunu yapabilirim diyerek ajansın kapısından girip işe başlamış biriyim. İş dediğimde staj yani, daha normal bir maaşım bile yok yani. Neyse ben böyle işte çırpınıyorum. İşte böyle fikirler bulmaya çalışıyorum. Çok heyecanlıyım ama yani bir yandan da çok korkuyorum. Çünkü reklamcılığa dair hiçbir şey bilmiyorum. Hani başlık nasıl yazılır? İşte metin nasıl bir uzunlukta olmalıdır? Hani bir grafik, bir görselin özellikleri nedir? Nasıl olduğunda iyi olur? Hiçbirini bilmiyorum. Keşfetmeye, anlamaya çalışıyorum. Ve çalıştığım ajans da küçücük bir ajans. İşte Pack Communication isimli. Ve İşte orada böyle küçük bir ekibin içerisinde ben de stajyer olarak onlardan gördüklerimi anında hani anlamaya, beynime kaydetmeye çalışıyorum. Neyse böyle bu çalışma ortamının içerisinde bizim patronumuz, yani kreatif direktörümüz, bütün bu fikirlerimizin iyi olup olmadığına karar veren, aynı zamanda da ajansın başkanı olan Haluk, hiç benim yüzüme bile bakmıyor. Hani beni işe aldı ama hiç öyle bir pas falan vermiyor bana. Hani ben de tabii ki bunun normal olduğunu biliyorum. Çünkü hani stajyerim yani, ne yapsın beni, hani alıp başının tacı mı yapsın diye düşünerek onun böyle ayağının altında gezmemeye çalışıyorum. Sürekli kendimi hani seniorlarıma, yani benim böyle daha üstümde olan maaşlı çalışan yazar arkadaşlarıma, art direktör arkadaşlarıma fikirlerimi anlatıp işte sizce nasıl falan diyorum. Neyse bir gün Haluk'un odasındayım bir şekilde. Nasıl ne oldu bilmiyorum, herhalde ona fikir anlatmaya gittim. O da baktım böyle ekranında böyle bir şey açık, böyle bir izolasyon camının reklamını yapıyor. İşte bir ayı izolasyon camı olduğu için hani yani içerideki evin sıcağını dışarının soğuğuna kat yani iletmiyor, izole ediyor. O yüzden işte ayının böyle dışarıdaki kısmını kutup ayısı yapmış, içerideki kısmını da böyle işte sıcak mevsimlerde, sıcak iklimlerde yaşayan bir ayı yapmış. Ben de işte ona şey demiştim, hani ayının dışarıda kalan kısmı böyle zınk diye böyle kuyruğunu dikmiş, buz gibi kas katı kesilmiş yapsan da ön tarafını erimiş, böyle sıcaktan mayışmış halde mi yapsan demiştim. Hala hatırlıyorum bunu ve Haluk bana bir bağırdı. Çok biliyorsan kendin yap dedi. Ona bunu akıl vermeye kalkma stajyer halinle, ben burada ajans başkanıyım. Git dedi işte, kendin ne işin varsa onunla uğraş. Benim burada asabımı bozma falan dedi. Ben yani o gün ağlaya ağlaya bindiğim otobüste, halk otobüsü Bebek'ten Beşiktaş'a giden, hiç unutmuyorum, böyle bir hal oldum. Ve ondan sonrasında da işte yani herhalde dedim benim berbat fikirlerim var. Yani Allah dedim, yani benim dilimi eşek arası soksaydı da ben bunu keşke söylemeseydim, kendimi de rezil ettim. Yani belli ki ben zaten hani anlamıyorum yani art direksiyon içinden, yani sonuçta benim işim metin yazmak. Ben niye karışıyorum ki adamın görsellikle ilgili yaptığı şeye? Neyse ama yani yapamayacağım düşüncesi beni daha da hırslandırdı. Benim dedim bir an önce bu işi öğrenmem, yükselmem lazım. O yüzden de kendimi ispatlamak için ödül almam lazım. Kafamda bu var.
İşte ben tam böyle benim ödül almam lazım, yükselmem lazım falan diye düşünürken o ara bizim ajansta Haluk beni odasına çağırdı. Hikayeyi eskiden dinleyenler hatırlar. O yüzden buralarını kısa geçeceğim. Ben işte kovulacağımı zannediyorum. Meğerse ajansın elindeki büyük bir çikolata markası işte gitmek üzereymiş. Çünkü böyle son bulunan fikirleri beğenmiyorlar ve sorun da işte gençlere ulaşmak istiyorlar. Ve bir tur daha çalışmasını istiyorlar ajansın. O yüzden Haluk da bana dedi ki bu sefer işte sen de çalış. Ben kovulacağımı zannederken böyle büyük bir işe dahil edildiğimi duyunca Allah dedim işte bu benim yani cennete gidiş biletim. Yani bu oyundaki bir üst lige çıkma biletim. Deniz dedim burada bu işi yaptın yaptın kendini ispatlarsan harika olur her şey ve aklıma şu geldi. Yani şimdi markanın sorunu şu markanın eski bir çikolata markası ve gençlere ulaşamıyorlar. Ajanstaki bizim fikirler de hep böyle o zamanın ünlü ama yaşlı şarkıcılarıyla falan filan yani. Hiçbir şekilde zaten yine çocukların, yaşı genç olanların tanımadığı isimler. Ben de o yüzden dedim ki ben şöyle genç birileriyle, gençlerin bildiği birileriyle fikir düşüneyim. O zamanlarda Vine diye bir platform vardı böyle 6 saniyelik reklamlar. Oradan iki tane çocuğu, Sina ve Nejat, fenomenler o zaman işte. Onlarla böyle bir fikir serisi yazdım ve şey hani fikirde 6 saniyelik bunlar böyle komik hep videolar çekerek ünlü oldukları için reklam kuşağında da böyle gençlere her şey böyle şey gelir yani sıkıcı gelir. Bu reklamlarla dalga geçen 6 saniyelik işte kısa böyle reklamlarımı hepsi 6'şar saniye ve böylelikle hani bütçeyi de çok etkili bir şekilde kullanıyoruz. 1 dakikalık bir reklama para vermek yerine bütün reklamların arasında bırt bırt bırt bırt bırt bırt 6 saniye 6 saniye giriyoruz. Benim fikrim bu. Ama Haluk böyle pek beğenmedi. Ondan sonra gittiler sunuma. Sunumdan sonra geri döndüler. Haluk'un suratı böyle beş karış. İşte ben herhalde şey diye düşündüm. Hani marka bizim fikirleri beğenmedi ve ajanstan ayrılmaya karar verdi. İşte abi ne oldu falan filan. Kenardan soruyorum tabii hani asıl ajansın diğer hani büyük yazarlara soruyorlar. Haluk dedi ki yok sattık fikri. Hangisini? Abi bütün ajansta sunulan fikirlerin hepsine marka olmaz demiş. Ve en sonunda hani tam böyle masadan kalkmak üzereyken tamam demişler bir tane daha fikrimiz var ve benim fikri anlatmışlar ve marka hah demiş işte böyle bir fikir istiyoruz biz gençlere ulaşmak için ve benim fikir kabul edilmiş. Haluk bana dedi ki işte senin yüzünden dedi küçücük çocuklarla uğraşacağız falan. Ah ben dedim yanlış mı anlıyorum yani şu an benim fikrim kabul oldu ve çekilecek ve hani kurtulduk yani hani marka bizle çalışmaya devam edecek. Ve ondan sonra gerçekten de işte o fikir çalıştık, çekildi. Haluk ama çok kızıyor işte. Böyle diyor küçücük diyor çocuklara diyor başımıza sardım falan diyor böyle. O yüzden de ben de böyle işte kardeşimin sınıf arkadaşıydık işte. Evlerine kadar böyle gittim toplantıda işte ben ikna ediyorum falan çocuklarla konuşuyorum şöyle yapacağız böyle yapacağız diye. Neyse işte o reklam filmleri çekildi. Ve ondan sonrasında gerçekten çok iyi bir iş oldu. O zamanın bütün büyük reklam ödüllerinin hepsini kazandı. Hem yaratıcılık anlamında hem de satış performansı anlamında çok yüksek başarı gösterdiği için iş bütün ödülleri topladı. Ve ondan sonra ben bu yaptığım iş sayesinde gerçekten de çok daha büyük ajanslara geçtim. Gitgide gitgide yükseldim. Hatta en sonunda işte Cannes'dan biliyorsunuz hani dünyada yaratıcılığa yön verecek olan kadın liderler böyle her sene dünyadan 15 tane kadın seçiliyor. Türkiye'den seçilen ilk kadın olmayı başardım. Ve reklamcılık kariyerimi gerçekten çok güzel bir sayfayla sonunda hani kapattım ve bugün bir podcaster olarak artık hayatıma devam ediyorum. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben reklamda ne kadar kendimi ispatlarsam ispatlayayım. Hep böyle bu anı Haluk'la olan yaşadığımız o ilk yılları işte ben o zamanlar tecrübesizdim. Pek bir şey de beceremiyordum diye düşünürken yakın zamanda Haluk beni aradı ve dedi ki Deniz seninle görüşmek konuşmak istiyorum. Allah Allah dedim hayırdır inşallah yani. Çünkü beni hiçbir zaman sevmezdi. Ben dedi baba oldum dedi işte biliyorsundur belki dedi artık çocuğum var dedi. Ve dedi çok yani değiştim ben dedi. Eskiden dedi bence çok bencil ve hani böyle egoist biriydim. Ama dedi çocuk sahibi olduktan sonra acayip karakterim değişti. Ve şimdi dedi geçmişte yaptıklarıma baktığımda çok hatalarım olduğunu görüyorum dedi. Seni dedi ajansa konuşmacı olarak davet etmek istiyorum. Gelip reklamcılık hakkında konuşur musun? Ben böyle şoka girdim anne. Çünkü benim bildiğim Haluk burnundan kıl aldırmaz. Beni hiç beğenmez. Hep bana kızar. Başına bela oldum, iş açtım falan diye. Tamam dedim yani hani pek de inanmam öyle insanların hani değiştiğine falan ama sonra gittim Haluk'un ajansına. Oturduk önce biraz kahve içtik falan ve ya inanamadım. Haluk o kadar gerçekten değişmiş ki benden çok samimi bir şekilde yani özür diledi geçmişte yaptıkları için. Sonra konuşma yapmak için ajansın içine geçtik. Gerçekten çok genç bir çalışan kitle vardı karşımda. Konuşmayı çok heyecanla dinlediler. Ve Haluk hepsinin karşısında çok samimi, kalpten bir şekilde dedi ki arkadaşlar dedi, Deniz dedi, bir zamanlar benim birlikte çalıştığım bir yazar. Gerçek bir delidir dedi. Diş hekimliğini bırakıp 26 yaşında reklamcılığa başlamak istediğini söyleyerek bir gün dedi benim ajansımın kapısından girdi. Ben de bakalım dedim hani bu deli belli ki yani bu yaşta dişçiliği bırakıp böyle bir kariyere başladığına göre denemeye değer diye düşündüm dedi. Ama sonra dedi bu kız dedi bir fikirler getirmeye başladı. Yani ben hani küçücük böyle bir kız olduğu için bundan böyle hani boyundan büyük fikirler dedi beni korkutmaya başladı. Hani bir de ben o zamanlar ajansta hani ajans başkanıyım. Hani belli bir şeyim var. Sözümün geçerliliği var. Kız benim bulduğum fikirlerden daha iyi fikirler buluyor ve ben korkmaya başladım bu kızdan dedi. Durduramıyoruz da gerçek bir deli. Bir de hani zaten o yaşın ben geç başladım kariyerime diye panikle çok da çalışıyor. Zaten çok iyi fikirler buluyor. Bir de çok çalıştığı için sayı olarak da çok fazla fikir buluyor. Ben resmen bu kızdan korkmaya başladım dedi ve ben bütün bu konuşmayı ağzım açık dinledim. Haluk bu söylediklerin gerçek mi dedim. Evet dedi Deniz ben senden zamanında çok korktum. Abi dedim bugün bunu burada söylemem bu kadar insanın önünde benim için o kadar kıymetli ki. Yani ben yıllarca hep aslında yeterince iyi olmadığıma hani o zamanlar senin başına bela olduğuma gerçekten kötü fikirler bulduğuma inanmıştım. Meğerse bulduğum fikirler fazla iyi olduğu için. Ajans başkanını korkutuyormuşum hani boynuz kulağı geçiyor mu diye ve bunu hani senin ağzından duymak herkesin önünde hani o kadar kıymetli ki hani bunu baş başa bile söylese hani ben başka bir yerde anlatsam ya sallama falan hani der insanlar. Yani o gün hayatımın gerçekten en güzel günlerinden biriydi. Yıllar sonra gerçekten hani kendime olan inancımın boşa olmadığını, hakikaten hani kendimde gördüğüm potansiyelin gerçek olduğunu, reklamcı olabilirim ben diye düşünürken gerçekten hani haklı olduğumu, diğer insanları, yıllardır bu iş yapanları korkutabilecek kadar bazen meğerse yetenekli olduğumu o gün kavramış oldum. Eğer bunu bir şekilde dinlerse Haluk'a da gerçekten kalpten teşekkür ederim. Çünkü bir insanın egosundan bu derece sıyrılması, yıllar sonra gelip özür dilemesi, gerçeği ortaya sermesi, herkesin gözü önünde böyle açık yüreklilikle bence bana sorarsanız çok kıymetli bir şey. İnsan olarak hepimiz hata yapıyoruz. Hepimiz yani hata yapmıyorum diyen, ben insanüstü bir peygamber soyundan geliyorum diyen yani çok affedersiniz bok yesin. Öyle bir şey olmaz. O yüzden bence asıl erdem zaman içerisinde insanın hatalarını kabul etmesi, görmesi, özür dilemesi ve bu sayede kendini geliştirmesidir. Bu yüzden ben teşekkürün yanında tebrik de ederim Haluk'u bu kadar yol almayı başarabilen bir insan olduğu için. Neyse yani diyeceğim o ki şimdi bu hikayeyi hatırladığımda yani şunu fark ediyorum. Ben tekrar 30 küsur yaşımda da reklamcılığı geride bıraktığımda bu sefer de podcast yapmaya başlıyorum dediğimde aynı korkuyla çıktım yola. Ya yapamazsam? Bütün eleştirileri böyle çok büyük büyük duydum. İşte zaten biliyordum yapamayacağımı. İşte ben beceremeyeceğim. Çok daha iyileri var bu piyasada diye düşündüm. Ama şimdi yine aynısını yaşıyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen, hepinize çok teşekkür ederim, podcastlerinden biri olmayı başardım. Ve bunu söylememin sebebi hani muhakkak vardır benden de çok daha iyileri ama İnsan hani içten içe biliyor ya kendisinde bir yetenek olduğunu, bir cevher olduğunu. Onu aslında dinlemesi lazım. Ama çok korkuyoruz bazılarımız o sesi dinlemeye. Çünkü belki küçükken
çok eleştirilmiş oluyoruz. Çok aksi söylenmiş oluyor bize. Hatta bunun bilimsel bir kanıtı da var. Hayatı Yeniden Keşfedin diye bir kitap var. Okumadıysanız muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Yakında Instagram'da da birlikte okuruz bunu. Jeffrey Young ve Janet Klosko'nun birlikte yazdığı, psikolojide gerçekten bence çok çok çok önemli bir yere sahip olan bir kitap. Şematerapiyi anlatıyor. Şematerapi ne derseniz de hemen özetleyeyim. İnsanlar küçükken ailesi, yani onları büyüten kişiler tarafından yetiştirilirken bazı böyle hani kalıplar öğreniyorlar ve bu kalıplara göre de hayatla başa çıkmak için bazı öğretileri beyinlerine kazıyorlar. Yani bunlar böyle hani boyun eğicilik olabilir, işte bağımlılık olabilir, sosyal izolasyon olabilir, terk edilme olabilir. Neyse, bu şemalardan bir tanesi de kusurluluk. İzninizle 40. sayfadaki kusurluluk şemasını çok kısa olarak sizlere okumak istiyorum. Kusurluluk şemasıyla kendinizi içten içe eksik ve kusurlu hissedersiniz. İnsanların gerçek sizi tanıyacak kadar yaklaştıklarında sizi sevilmez bulacaklarına inanırsınız. Kusurluluğunuz yakınlaşma arttıkça ortaya çıkacak ve görünür duruma gelecektir. Çocukken ailenizde kendiniz olduğunuz için saygı görmediğinizi hissetmişsinizdir. Onun yerine kusurlarınız yüzünden eleştirildiniz. Kendinizi suçladınız, kendinizi sevilmeye değer görmediniz. Yetişkin olarak sevgiden korkuyorsunuz. Size yakın olan insanların size değer verdiğine inanmakta zorlanıyorsunuz. Bu yüzden onların sizi reddetmesini bekliyorsunuz. Tahmin edersiniz ki benim kusurluluk şemam var. O yüzden çocukken hep eleştirildiğim ve ne yaparsam yapayım yeterince beğenilmediği için ben hep kendi kusurlarıma odaklanıyorum ve birileri de bana kusurlu olduğumu söylerse hemen inanıyorum. Yani 100 puanlık bir testten bir boşum varsa, 99 soruyu doğru cevapladıysam, o bir boşa işaret edildiğinde ben 99 doğruyu da görmez oluyorum. Ve bu yüzden yani bugün bu podcast'in 101. bölümünde olmama rağmen hala aynı tedirginlikle oturuyorum mikrofonun başına. Yapabilirsin'i bir şekilde biliyor olmama rağmen belli ki yapıyorum bu işi. Hala her seferinde ya yapamayacağım korkusu, ya yapamazsam korkusu sarıyor beni. En ufak hatamda işte demin mesela dilim takıldığında olduğu gibi işte gördün mü sıçtın diyorum kendi kendime. Konuşurken sesimi bir yandan dinleyip kendi adıma utanıyorum. Yaptığım şakaları içimden ay bu komik mi sence diyorum. Hemen kafamda böyle nasıl eleştirileceğimi, internette hakkımda yazılacak yorumları böyle hayal edip kendime işkence ediyorum adeta. Ve fark ediyorum ki işte bu içimde konuşan ses aslında bana ait değil. Beni yetiştiren insanların, içinde büyüdüğüm ortamın sesi. Ne yazık ki takdirden çok eleştiriye maruz kaldığım için bir süre sonra bunu içselleştirmişim. Çünkü nasıl yürümeyi hani anne babanızdan öğreniyorsunuz, konuşmayı anne babanızdan öğreniyorsunuz, İşte belki yemek yapmayı, balık tutmayı ne öğrettilerse siz onları öğrendiğiniz gibi kendinize bakmayı da, kendi davranışlarınızı gözlemlemeyi de anne babanızdan öğreniyorsunuz. Onlar size bakıp sürekli aferin derse siz de kendinize aferin demeyi öğreniyorsunuz ama onlar bak bunu yapamadın, bu yeterince iyi değil. Aa yazık, sadece diş hekimliği mi okudun, tıp çok daha güzeldi derlerse eğer, okuma yazmayı 4 yaşında öğrenmenizi yeterli bulmazlarsa, 1. sınıfa giderken cebir çözebiliyor olmanızı yeterli bulmazlarsa, hala yapamadığınız şeylerde ay aptal olacak bu çocuk galiba, bunu bile beceremiyor derlerse, siz hep eksikliklerinize konsantre olmayı öğrenirsiniz. Ve zannediyorum ki aramızdan birçok insan bu dertten ne yazık ki muzdarip. O yüzden biliyorum orada sizin de içinizde çoğunuzun bir ses var. Sürekli sizi eleştiren, küçümseyen, aşağılayan. O yüzden size hatırlatmak istiyorum ki o ses gerçek değil. O ses çok acımasız birinin sesi. Ve lütfen eğer kendinize biraz olsun şefkat duyuyorsanız, bu şefkati hak ettiğinizi düşünüyorsanız lütfen o sesi dinlemeyi bırakın. Çünkü gerçekte kötü olsanız içinizdeki ses şefkatli bir ses olsa size ne kadar kötüsün demezdi. Belki de bu işi yapmamalısın canım benim derdi. Bunu yapamayacaksın, rezil olacaksın diye konuşuyorsa ama eğer, sorun belki de yeterince iyi olmanız
olmamanız değildir. Belki de asıl sorun
fazla iyi olmanızdır. Hatta belki de benim bu reklamcılık hikayemde olduğu gibi. Ama sorun içinizdeki sestedir. Eğer siz kendinize bir potansiyel olduğunu hissediyorsanız bence muhtemelen yanılmıyorsunuzdur. Çünkü yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Mesela ya bende bir influencer kumaşı var diye geçiriyorsanız böyle ara ara içinizden, seçimlerinizle, tercihlerinizle insanları etkileme gücünüz olduğunu düşünüyorsanız mesela, bence aslında muhtemelen haklısınızdır. Ve belki de artık korkularınızı değil, yapabileceğinizi söyleyen o minik sesi dinlemenin vakti gelmiştir. O hep yapamayacağınızı söyleyen sesin arkasından böyle o cılız çıkan o sesi dinlemenin vakti belki de gelmiştir. Mesela influencer olmak isterdim ama nereden ve nasıl başlayacağımı bilmiyorum diyorsanız eğer, tam da bu kafa karışıklığınızı ve endişenizi giderecek, derdinize derman olacak bir platform var artık. L'Oréal'den Content Pro. Şimdi L'Oréal Content Pro takipçi sayınızdan bağımsız olarak sizi influencerlık yolculuğuna davet ediyor. Ay ne ki bu L'Oréal Content Pro diyorsanız haklısınız. Hemen açıklıyorum. Öncelikle tek yapmanız gereken şey L'Oréal Content Pro uygulamasını indirerek ücretsiz bir şekilde üye olmak. Sonrasında ister kendi L'Oréal ürünlerinizle, isterseniz de Content Pro'nun size bizzat gönderdiği ürünlerle yaratıcılık yolculuğunuzu başlatıyorsunuz. L'Oréal markalarının elçisi olup uzun dönemli işbirlikleri kurabiliyorsunuz. Hediyeler ve L'Oréal etkinliklerine davetiyeler kazanabiliyorsunuz. İçinde kendisine ait sosyal medyada ne nasıl yapılırın anlatıldığı bir akademisi bile var. Bir de takımlar var. Markalara özel takımlar. İşte var TikTok'urlara özel TikTok takımı var. Saç takımı var. Cilt takımı var. Böyle çeşit çeşit takım var. Bunların arasından size en çok uyduğunu düşündüğünüz takımlara katılıp içeriklerinizi oluşturmaya başlıyorsunuz. Ayrıca L'Oréal ürünlerine satış linki oluşturarak ek gelir de elde edebiliyorsunuz. Yani L'Oréal desteğiyle bu yolda asla yalnız yürümüyorsunuz. Alanında uzman influencerlar ve profesyoneller size yardımcı oluyor. Ay çok gaza geldim, ben de influencer olabilirim bence diyorsanız L'Oréal Content Pro uygulamasını indirip influencer yolculuğunuza başlamanız için linki açıklamalara bırakıyorum. Bol şans, bol like ve bol bol hediye ürün diliyorum. Ve yavaş yavaş da bu bölümün sonuna geliyorum. Derdiniz influencer olmak zorunda olmayı istemek olmak zorunda değil elbette. Başka bir şey de olabilir hayaliniz. Belki birinden hoşlandığınızı hissediyorsunuzdur ama söylemeye cesaret edemiyorsunuzdur. Belki yeni bir iş kurmak istiyorsunuzdur. Belki bir ilişkiyi bitirmek istiyorsunuzdur. Belki bir yeri, bir duvarı boyamak istiyorsunuzdur ve buna bile cesaretinizin olmadığını hissediyorsunuzdur. Yani aklınızdan geçen ama bu yapmaya korktuğunuz şey ne bilmiyorum. Ama size sadece şunu söylemek istiyorum. Deneyerek hiçbir şey kaybetmezsiniz ama çok klişe biliyorsunuz. Denemezseniz hayatınız boyunca içinizde kalacak ve bir gün böyle tam o ölmeden önce gözünüzden gözünüzün önünden geçen o film şeridinde, hep filmlerde öyle oluyor ya hani, ve çizgi filmlerde olduğu gibi film şeridi geçerse ah keşke diyeceksiniz muhtemelen. O yüzden bence içinizden gelen o eleştirici sesi dinlemeyin. Yani sana ne be deyin. Başörtülü, mor başörtülü teyze gibi ona yallahı çekin ve siz bir yapmayı deneyin. Belki de Nasrettin Hoca'nın dediği gibi ya tutarsa. Şimdi işte bana yine içimden o eleştirici ses, ha, Nasrettin Hoca şakaları yapıyorsun, daha ne kadar lame olabilirsin ki boomer falan diyor ama umurumda mı değil. Hadi canım yaptım bile yallah. O yüzden size inancım tam. Bu podcast'i dinledikten sonra çok korktuğunuz bir şeyi korku korku da olsa yapmak için lütfen ilk adımı atın. Size söz veriyorum ki pişman olmayacaksınız. Çünkü biz gerekirse Roma'yı bile yakarız. Öyle insanlarız. Diyorum. Hepinizi çok ama çok öpüyorum. Hep birlikte birbirimizden güç alarak çok daha güzel şeyler başaracağız. Ben hepimize yürekten inanıyorum. Bu çok kısa ömürlerimize çok güzel şeyler sığdıracağız. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. diyorum ve güle güle.
Aşk koydum ben seninle mutlu aşk yoluna meşgul.